Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Yazan İskender Pala. 5. kaset B yüzü, sayfa 161. Kanun Koyucu'nun ölümünden 10 yıl kadar sonraydı. Sokollu Mehmet Paşa'nın payitahtta ve ülkenin her yanında Sokollularla Sokollu taraftarlarından oluşan bir şebeke kurduğu ve her yanda devşirme siyaseti güttüğü zamanlardı. Üsküdar'da Sokollu'nun ketüdası Hüsrev Paşa'nın konağındaydık. Sonra o girdi içeriye. Feridun Bey. Dost bir yüzü vardı. Münşaat yazıyormuş. Rüstem'den olma ve Mihrimah'tan doğma Ayşe Sultan ile yeni evlenmiş. Aşktan, sevgiden anladığı her halinden belliydi. Beni eline alır almaz kalbinin heyecanla çarptığını hissedebildim. Çünkü ilk baktığı, parmak uçlarıyla yokladığı ve sonra da koklamayı akıl ettiği şakayık deseniydi. Hani Dicle kıyısında bıraktığım Leyla'nın kömür karasıyla yazdığı adımın üzerine Rukalin kanıyla çizilen şakayık resmi. Hani benim en kıymetli hazinem. Evet, bu adam aşkı biliyordu. Sayfalarım arasında hızla ilerliyor, gözlerinin ucuyla okuyor, belki okumaktan öte ezbere bildiği bir şeyi arıyormuş gibi bir tavrı vardı. Anladım ki Anadolu diyarında ve Ders Saadet'te kopyalarım gitgide yaygınlaşıyor, öykümü bir okuyan bir daha okumak istiyordu. Oruç günlerinin karlı gecelerinde köy odalarında, konaklarda, kahvehanelerde toplanan insanlar benim öykümü dinleyerek bir yandan ağlaşıyor, bir yandan da efendimin beyitlerinden çocuklarına ahlak giysileri biçiyor, terbiye gömlekleri giydiriyorlardı. Ben onların tam da gönüllerine sesleniyordum. Hem de bir gönül medeniyetinin zenginliğiyle sesleniyordum. Feridun Bey sayfalarımı hızlı hızlı çevirirken bir gönül tecrübesinin kazanımlarıyla hareket ediyor. Neyi arayacağını bildiği gibi ne bulduğunun da ayırdığında oluyordu. Nihayet ayrı bir heyecan ile okudu. Billah nedir âne aşka mefhum, bu sırrı nihane eyle malum. Evet, bu beyti doğru seçmişti. Efendim Fuzuli, Süryani kütüphanecinin kendisine emanet ettiği sırrın bir şifresini de bu beytin numarasına vermişti. 688. Sırrı nihan tamlamasıydı dikkatini çeken Feridun Bey'in. Aşkın bir gizli sır olduğunun altını çizmek gerektiğinin farkındaydı. Efendim Fuzuli'nin divanını da okumuştu besbelli. Onun neyi nasıl söyleyeceğini yahut niçin söyleyeceğini biliyor gibiydi. Gerçekten de bir okuyucu sevdiği şairin bütün dizelerini okuduğu zaman onun nasıl düşüneceğini de bilebiliyordu. Bunu Feridun Bey'in kendisini dikkatle dinleyen BC üyelerine yaptığı açıklamalardan anladım. Efendim Fuzuli'nin aşk konusunda düşündüklerini isabetle biliyor ve diyordu ki Üstad Fuzuli'ye göre aşık bir pervanedir. Nasıl pervane ateşi görünce kendini o ateşte yakmak isterse aşık da kendini aşka atıp öylece yanmalıdır. Burada önemli olan sevgili değil, bizzat aşkın kendisidir. Onun aşk ile olan bağı, şiiri süsleyen ve güzelleştiren bir konu olmasıyla değil, bilakis varlığının anlamını seyrettiği bir ayna olmasıyla pekişir. Bir ışık, bir renk, bir heyecandır onda aşkın anlamı ve hayatı yaşanılır kılmak ancak aşk ile mümkündür. Ona göre bir aşka ancak aşk olduğu için aşık olunabilir. Gerisi kuru laftan ve asılsız görüntüden ibarettir. Sevgilinin kimliği ister sufiler gibi tanrısal, ister ozanlar gibi tensel olsun, değeri yoktur onun için. Kendi aşkı için kendi soyut sevgilisini de zihninde yaratır o ve ona aşk deseninden ruh biçer. Güzellik kumaşından giysi diker. Güzel öyle güzelleşir ki onun dizelerinde her aşık orada kendi sevdiği güzeli bulur. Kendi aşk serüveninin acılarını, ayrılıklarını, hasretlerini hisseder. O aşkın acı ve ıstırabını anlatır durmadan. Ayrılık, dert ve üzüntüyü arar her dizesinde. Kavuşmayı, neşeyi ve mutluluğu istemez. Basit görür onları. Acı çekmekte olgunlaşacağına, yüceleceğine inanır insanın ve kendisi de acı çekmekte özge bir zevk bulur. Hamuru aşk ile yoğrulmuş birisi için bu pek de zor olmasa gerek. Aşk için geldiği dünyada yine aşk ile hüküm sürmek. Der ki o, Tanrı büyük ve sonsuz gücüyle balçıktan yanakları gelinceye, göğüsleri beyaz güle benzeyen güzeller yarattı. Bu güzelliğin değerlendirilip sevilmesi için de aşıkların gönüllerine aşk ateşini yerleştirdi. Tanrı bu gönülleri üzüp can yakmayı da sever. Yarattığı aşıklara, güzellerin kahırlarına da katlanma gücü verir. Güzeli ve güzel seven gönülleri yaratmış olduğuna göre Yüce Tanrı'nın aşıklara günah yazmasına ve onları parantez içinde dünyada, parantez kapandı, cehennem ateşine atmasına şaşmamak gerek. Fuzuli'nin öngördüğü bu süreç bir kulluk sınavıdır adeta. Aşık orada başarılı olursa aşk cehenneminden huslat cennetine geçebilir. Ne ki cennete girmek için önce ateşte yanarak temizlenmek gerekir. Aşk öyle bir ateştir ki ruhları bin türlü kirinden arıtır. Ona göre aşk ateşi yaktıkça aşıka itibar kazandırır ve rütbesini arttırır. aşk içinde başarılı olmak, sevgilinin iltifatını ve aşkını kazanmak için bu yanışın derinlikli olması gerekir. Ne kadar çok yanarsa aşık, o kadar pişer bu meydanda. Çünkü bütün dertlerin çaresi aşktır. Ötesi büyük bir boşluk. Yine der ki, bendeki aşk yeteneği Mecnun'dan daha fazladır. Oysa aşık diye onun adı çıkmış bir kere. Bütün zamanların aşkları birbirine benzer şüphesiz ve bütün zamanlarda aşıklar birbirlerinden devralırlar bayrağı. Adem'le Havva'dan kalan kurallar geçerlidir hala bu yarışmada ve Ferhatlar, Keremler, Vamıklar, Salamanlar, Romeo'ların adı yazılı olan şeref listesinin en başında kendi adının bulunmasını isteyendir o. Bir ömrü bu ideal uğruna yaşamak kaç kula nasip olur dersiniz efendiler. İşte bu yüzden Fuzuli gerçek aşkına aşıkıdır. Dünya halkına bir şiir sofrası açtım der bir şiirinde ve devam eder. O sofrada her türlü nimetlerin çeşit çeşit zevkleri vardır. Bana gelen misafir ister Türk, ister Arap, ister Acem olsun asla mahcup olmam. Çünkü sofram o derece tamamdır. Kim isterse gelsin ve ne isterse yesin. Bu nimet eksilmez. Mezopotamya toprağına, Babil'li bilgelere yakışan bir cömertlik, Arşi Akeldan adına bir âli cenaplık ve üst üste sayısız medeniyetin birikiminden ilham alan bir yüksek kültür sofrasıdır onunki. Şiire yansıdığı zaman bütün bir şark şiirinin en rafine sözlerini aktarır ve bütün o sözler aşkta düğümlenir. İlimsiz şiir, temeli olmayan duvar gibidir der o ve temelsiz duvar asla sağlam sayılmaz, erken yıkılır diye sürdürür sözünü. Bunun için bilimlerin pek çoğunu uzmanlık derecesinde öğrenmişti zaten. Mantık, hendese, astronomi, tıp gibi pozitif bilimler ile tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi dini bilimler bunlardandır. Yine de aşkı ilimden üstün tutar ve gönlü akla tercih eder. Belki dostlarım, belki hiçbir Türk şairi aşkı onun kadar samimiyet, coşku, heyecan, duyarlılık ve içten anlatamamıştır. Aşkı yalnızca tensel zevk olma kılığından çıkarıp, bütün soyut düşüncelerini içine yükleyerek ilahi bir zirveye doğru yükseltmesi ve onu adeta bütün insanlığın kabul edeceği estetik boyutta ifadelendirmesi, Platon'un asırlarca evvel yoğurduğu bir güzellik postulatını kendi zamanının düşüncesine göre somutlaştırarak sunması elbette onun adını gök kubbeye kazımaya yetecektir. Feridun Bey'in heyecanla sürdürdüğü bu sözleri herkes dikkatle dinliyor ve benim kadar Efendim Fuzuli'ye de kutsallık yakıştıracak övgüleri birbirlerine tekrar ediyorlardı. Neredeyse BC adına Efendim Fuzuli'nin Akeldan gibi bir bilge kişi olduğunu dile getireceklerdi. Bunu beni ellerinde tutarken daha saygılı olmaya başlamalarından anlayabiliyordum. Feridun Bey'in o gece bütün beyitlerimi okumasını, bütün sırlarımı keşfetmesini, bütün hazinemi ortaya dökmesini istiyordum sanki. Aşk üzerine şiirli sohbetleri ne kadar özlediğimi anlamakla birlikte nice zamandır şairlerden uzaklarda tutulduğumun da farkına vardım. Beni aşkın yağmur olup yağdığı, zamanın aşka kurulduğu, aşkın zekat olarak verildiği coğrafyalara götürsünler istiyordum. Aşk ile yoğrulmak, aşktan yorulmak istiyordum. Ayinini tamamladıktan sonra bitkin düşen bir aşk dervişi olmak istiyordum. Ve bütün ayinlerim aşk dairesinde dönmekten ibaret olsun istiyordum. Leyla'nın hasreti, hicranı, firkati içimi yaksın, yaksın ve ahımın kıvılcımlarından gökler tutuşsun istiyordum. Efendim Fuzuli böyle diyordu zaten. İçimdeki aşk ateşini söndürmeye gözümden su serpeyim istiyordum. Ama yangınım çok büyümüştü. Gözyaşlarım söndürmeye yetmiyor, bilakis alevlerini çoğaltıyordu. Alevler çoğaldıkça gözlerim daha çok yaş döküyor, daha çok su serpilince alevler daha da büyüyor ve bu kısır döngü ile hem su hem de ateş aşkımın içinde büyüyorlardı. Gün gelecek gözyaşlarım beni boğacak diye düşünüyordum. Bir mum gibiydim. Başımda sevda ateşi, gözlerimde yaş ve bedenim durmadan eriyor, can ipliğim durmadan yanıyordu. Gözyaşlarım içinde boğulmaya ramak kalmıştı. Feridun Bey ile karşılaştığım gece aşka ve Leyla'ya ne kadar hasret olduğumu anladım. Zavallı Feridun Bey ne iyi bir sahip olurdu bana. Aşkı söyleşip ağlaşırdık. Belli ki o da gizli bir aşkın sarmaşığına yakalanmış, çınar gibi bedenini içten içe hasar görmeye başlamıştı. Hatta beni bırakıp gitmeden aşka dair fikirlerini son cümlesine kadar öğrendiğim gecenin sabahında gözleri balıklar tarafından oyulmuş çıplak cesedini zindan kapısı yakınında sahile vurmuş olarak bulanlar onun sevdiği Cibalil'in Rum dilbirine aşkını ispat için önce bağrını hançerle çizdiği, sonra da yatağını karnına saplayarak kendini Haliç'in sularına bıraktığı, üstelik Rum kızının asla onu kurtarmak için kılını kıpırdatmadığı masalını bile uydurdular. Ben işin aslını BC'nin diğer üyeleri konuşurken duydum. Babil'in altın ilah heykellerini isteyen hırsızlar o gece yolunu kesip önce bir han odasına götürmüşler, işkence tahtasına çırılçıplak oturtup bütün bildiklerini söylettikten sonra bir yatağın ile karnını deşmişler ve horozlar öterken cesedini Haliç'in sularına bırakıvermişlerdi. Bütün bu entrikalar, cinayetler ve harcanmış ömürlerden sonra ruhumun aşkı neredeyse unuttuğunu, hatta şiddete alışmaya başladığını görüyordum ve bu beni çok huzursuz ediyordu. İşte bu yüzden şimdi Akdeniz'e açılan ticaret bandıralı bu korsan gemisinde rutubetten kabarmaya ve ağrımaya yüz tutan bedenim, güverteye çarparak yaralanan alnım, bütün yırtıcılığını ve oburluğunu sergilemek üzere savunmasız ayaklarıma, kollarıma ve giysilerime hücum eden fare kolonisinin etimi koparırken verdikleri acılar arasında düşünüyorum da, dilimden anlamayan gurbet ellerde başıma ne gelir diye hiç düşünmüyor. Hatta tebdili mekanda ferahlık vardır diye kendimi teselli ediyorum. Üstelik şimdi İstanbul'dan ayrılmak, vaktiyle Leyla'nın obasından kaçıp sahralara sığındığım zamanki duygularımı tazeledi. Hatıraları unutmak olanaksızsa, hatıralarda unutulmak kader olur. Ben bu kaderi bir kez yaşamıştım ve o zaman Leyla'dan somut bir hatıram bile yoktu. Oysa Rukal bana dünya durdukça kıymeti artacak bir armağan bırakmıştı ölüme giderken. Kanayan parmağının al kanlarıyla ebedi bir nakış olarak yanağıma çizdiği ve sonra da öptüğü o şakayık resmini az şey mi sanıyorsunuz benim için? Ona hazineleri değişmem, Dicle yamaçlarında bıraktığım Leyla'mın dudaklarının değdiği ve gözyaşlarının yıkadığı o kömür lekesinin üzerinde açan bu çiçeği hazinelere değişmem. Onu bana Leyla vermişti. Şimdi ancak Leyla'yı veren alabilirdi. Bu şakayık bana hayat veriyor, güzellik veriyor, aşk veriyordu. Anladım ki sevdiklerim beni hep aynı şekilde ve yanağımın tam üzerinden öpeceklerdi. Anladım ki dudak izleri hep üst üste gelecek ve ben o buruk tuz tadını daima hissedecektim. Rukal'den ayrı geçen bunca yıllar boyunca İstanbul'da hayatı buğulandıran yağmurlar, fırtınalara teslim olan kışlar ve hüzünle nemlenen baharlar benim şakayıkıma bir buse gibi dokundukça ortadaki siyah H'nin mürekkebi yayılarak hem halkanın içini tamamlamış hem dışına doğru taşarak kan rengi yapraklarda lif lif çizgicikler oluşturarak şakayıkın boynunu bükmüş, aşkımın azabını gerçek yüzüyle resmetmişti. Bu değişimden anladım ki Rukal de beni çok sevmişti. Belki Leyla gibi sevmişti. Leyla olup sevmişti. Öykümü okuduğu gecelerde sık sık gözyaşlarının bağrıma döküldüğünü hatırladıkça bu şüphem yerini hakikati duygulara bırakır. Şakayık ki dağların lalesidir. Bağrında kocaman bir dağ vardır. O dağ ki dağlama yarasının yanığından yahut bahar yağmurlarının ışığındandır. Bağrımda benim ebediyen yanacaktır. O yanış ki Rukal'in ceviz gövdesinde bana sarılarak uyuduğu gecede bir çiğ tanesi idi ve o gece ulu ceviz ağacına isabet eden yıldırımlardan birisi dallarda zikzaklar yapa yapa inmiş ve Rukal'in gözünden al yanağı üzerine oradan da gelincik tomurcuğuna damlayan o çiğ taneciğini yakmış, sonsuza dek bağrı yanık bırakmıştı. Ne Yunan mitolojisindeki Narkisos'un (parantez içinde Narsis, parantez kapandı) yıldırımla cezalandırılan aşkı, ne de Doğu mitolojisindeki lalenin bağrında bekleyen çiğ tanesine düşen yıldırımın sevdası, böylesine narin bir yaprağı üzerindeki çiğ tanesiyle birlikte dondurabilirdi. Rukal'in alnıma çizdiği şakayık, tıpkı al bir kömür külçesi gibi dondurup üzerine kara bir ben gibi kondurduğu yanağının ta kendisiydi. Ve ben, Efendim Fozoli'nin kölesi Kays, bağrımdaki bu gelincik tasvirine her bakışta talihsiz Rukal'in al yanağındaki benini yeniden öpüyor olacağım. Rukal, seni ne kadar çok sevmiştim. Seni ne kadar Leyla diye sevmiştim. Rukal, bilsen, ah! Rukal, güzelliğini ne kadar övsem, o kadar gerçeği söylemiş olurum. İnan bana Kafkasların şakayığı. Sen benim Dicle'de bıraktığım sevgilimdin. Dudakların, dudaklarına karıştı onun. Rukal, gelin olamadığından mı nedir? Gelinciyi çok severdi ve şimdi ben var oldukça bu gelincik tasvirinde benimle birlikte hep var olacak. Dudağının değdiği yerde kalbim çarpıyor Rukal. Kafkasların şakayığı. Sayfa 169. Dost bi perva, felek bi rahm, devran bi sükun. Dert çok, hem dert yok, düşman kavi, taliye zebun. Söyleyen Fuzuli. Manası, Dost pervasız, felek acımasız, zamanın da durdurağı yok. Dert çok, dert ortağı yok. Düşman kuvvetli, talih düşkün. Bölüm 16. Bu, Vatikan'da adımın değiştiği ve imdadıma 1000. yılın yetiştiğidir. Yılları saymaktan bakıp usandım artık. Çok yorgunum. Denizde geçen o 16 nem ve barut kokulu günün sarsıcı macerası hatıralarımın uzak bir yerinde boğulu günlerle sarıp sarmalanıyor gitgide. Eğer şimdi anlatmazsam ne Girit ile Malta arasında Ceneviz korsanlarının gülleleriyle kalıbımın bozulduğunu ve ne de Mora açıklarında Kaptan Derya Koca Murat Reis'in karakol kadırgalarından kaçırılmak için sıkıştırıldığım kemer çivilerinin acısını bir daha hatırlayamayacağım. Bazen sancakları değiştirip, bazen fenerleri söndürerek yapılan lodos seyrinde, kaçırıldığım kalyona isabet eden güllelerin gümbürtüsüyle titreyen denizcilerin çılgın ölümlerini bile unutacağım neredeyse. Gerçekten zor günlerdi benim için. Yıpranmışlığın, dışlanmışlığın, pörsümüşlüğün çöküntüsü içinde çırpınıyordu. Sincine'deki su ayaklarıma değecek seviyeye ulaştığında farelerin hücumlarından kurtuluyor ama elbisemin dikişlerini çürüten, yazılarımın estetiğini bozan, daha da önemlisi Leyla'nın dudak izleriyle alçakayıklı başlığımı bozan nem ile baş edemiyordu. Deniz yolculuğumun şenlikler, lüks ve entrikalar ülkesi sayılan Venedik'te son bulacağını sanırken, villalar, heykeller ve papazlar ülkesi Roma'ya yönelmemiz Dalmatya kıyılarında yıllardır süregelen savaşlardan dolayı idi. Kaptan, Akdeniz'de atlattığı tehlikelerin bir benzerini daha yaşamayı ve hele de Veglio adası ile Segna limanı açıklarını aşabileceğini hiç düşünmek bile istemedi. Bosna muhafızı Telli Hasan Paşa'nın askerleriyle Koca Murat Reis'in Leventlerinin buraları aldığını ve gemileri kontrol ettiklerini biliyordu. Ragusa açıklarında Serdümen'e herkesi şaşırtacak bir karar ile 8 derece sancak komutunu vermesi bu yüzdendi. 3 gece sonra Ancona'daydık. Oradan muhafızlar ve askerler eşliğinde Vatikan'a gitmemiz 2 gün sürdü. Gerçek bir köle olduğumun bilincine işte burada vardım. Efendim Fuzuli'nin muhteşem kölesi değildim artık. Belki esir pazarlarında karanlık yüzlerin alıp sattığı zavallı bir köleydim. Burada hiçbir yer ve hiçbir şey benim alıştığım hayata benzemiyor. Osmanlı topraklarında yaşadıklarım bir rüya gibi gelmeye başladı gözüme. Salonları, zindanları ve keşişleriyle ünlü Vatikan bambaşka bir iklim gibi eritiyor hayatı. Raffaello'nun resimleriyle süslü salonlarda beni dinleyecek kimsecikler yok. Buradaki günlerimin susmak ve dinlemekle geçeceğine karar verdim ve herkesi, her şeyi dinledim. İnsanları dudaklarından değil kalplerinden duyuyor ve anlıyordum. Onların gerçek kimlikleriyle gerçek düşüncelerine tanıklık etmek hoşuma gidiyordu. Tanıklık bilmek demekti. Kalplerde olanları bilmek ise ağır bir yük. Çünkü bilgi öldürücü savaş silahları kadar tahripkar olabiliyordu bazen. Mavera ile göbek bağı bulunanların dışında bilgiyi hazmedebilen çıkmıyordu. İnsanlar hep güçten yana tavır koyarken kalplerindekini daima saklıyorlardı. Tanıklık etmeye başladıktan sonra bilinmezleri bilmek, çözülmezleri çözmek ve aşılmazları aşmak için onca azgın çabalamanın içinde hep kendilerinden farklı biri olarak yaşamanın ağır yükünü onlardan almış gibiydim. Tanıyor, biliyor ve susuyordum. Kazananların kaybettiğini, yok edenlerin yok olduğunu, doğanların öldüğünü görerek susuyordum. Efendim Fuzuli'nin sözlerinin haklı çıktığını, bilginin bir dedikodu kıskacı olduğunu, her ne var ise aşkta var olduğunu, zihnin önünde kalbin durduğunu, gönlün akla galip geldiğini tanıklık ederken daha iyi görebiliyor, anlıyor ve yine susuyordum. Israrla susuyordum. Yüreklerin Allah'ın elinde olduğunu bilerek susuyordum. Yüksek pencerelerinden San Pietro Bazilikası ile basamak basamak uzanan bahçelerin göründüğü bir sarayda yaşadık uzun zaman. Burası İspanya Habsburglarının hakimiyetinde bir kilise devleti olan Roma'nın kalbi sayılıyor ve her yanda Rönesans izleriyle Michelangelo'nun sanatı ve Machiavelli'nin kültürü görülüyor. Katolik kilisesinin başında bulunan Papa'nın kaynağını Hristiyanlıktan alan 2 önemli özelliği var. En yüce yargı makamında bulunmak ve din konularında yanılmaz olmak. Papa'nın üstünlüğü ve yanılmazlığı ilkesi protestanlara karşı da bu devleti güçlü kılıyor. 20 yıl evvel başlayan mali kriz, Cenova ve Venedik Cumhuriyetleri ile Napoli ve Sicilya krallıklarını şiddetle sarstığı halde burada Osmanlı gümüşünün değer kaybı ancak %20'ler, altında da %10'lar civarında kalmıştı. Vatikan'ın bir badem yaprağı kadar ince ve bir şebnem tanesi kadar hafif olan sikkeleri diğer devletlerin dana gözünü andıran gümüş paralarıyla eşit değerdeydi ve 7 sikke bir Osmanlı akçesine denkti. Papa 4. Julius'un huzuruna getirildiğimde yolculuğumu tamamladığım sandıktan ikindi güneşinin ışıklarıyla parlayan rengarenk süslemeli bir salonun ortasında uzanan masa üzerine ilk çıkartılan ben oldum. Yasef Levi'nin kardeşi ve kalyonun kaptanı büyük bir titizlikle sandıktaki eşyaları birer birer dizdiler masanın üzerine. Kardinal heyetini bizi sırayla tanıtıyorlardı. Gümüş yemek takımları ve murassa silahlardan sonra sıra kırtas ve yazılı hazinelere gelmişti. Kardinaller burada bilim dilinin Latince olmasını gelenekselleştirdikleri için olsa gerek, ilk önce Latince tıp ve eczacılık kitapları dolaştı elden ele. İnsanların toprakla beraber alınıp satıldığı bir ülkeydi burası ve bilim yalnızca papazların tek elindeydi. Katedrallerin dehlizlerinden geçilen atölyelerinde kitapları kopyalayan, çoğaltan ve yazanlar yalnızca din adamlarıydı. Burada düşünmek ve yazmak, dini tam bilmeyen halka bırakılamayacak kadar yüksek bir ayrıcalık sayılıyordu. Kilisenin gücü ve Haçlı ruhunun sonucu olan bu tutum, tıpkı Osmanlı ülkesinde olduğu gibi sanatçılara değer verilmesini öngörüyordu. Sultanların sanatçıları ve şairleri gibi burada da ressamlar ve heykeltıraşlar korunuyordu. Papalar saraylarına çağırdıkları iç mimar, ressam ve heykeltıraşlar ile övünüyor, onların çokluğu ile tarihe geçmek istiyorlardı. Yasef Levi ile kaptan, getirdikleri bunca kitap ve avani için resmi bir tören ile kutsanarak ödüllendirildiler. Ardından papanın önünde diz çökerek omuzlarına birer imtiyaz nişanı takıldı. Vatikan muhasebecisinden alınmak üzere de 50'şer kese altın hediye edilip salondan çıkarıldılar. Kaptan papanın asasını öptükten sonra geniş salonun kapısına doğru yürürken zihninden alacağı altınların hesabını yapıyor, gözleriyle de salonun tavanlarıyla duvarlarını renklendiren tablolara bakıyordu. Bunlar Botticelli ve Michelangelo'nun desenleriydi. Salonun büyük kapısı zırhlı muhafızlar tarafından kapatılınca papa ve kardinaller masanın başına toplanıp kaderdaşlarımın ciltlerini, resimlerini, kağıtlarını tek tek incelemeye koyuldular. Dıştan bakıldığında bunların kalın kalın ciltler içinde saklı olan konularla değil de sanki kağıtlar ve resimlerle ilgilendikleri sanılabilirdi. Bir tek papa kitaplara düşkün biri gibi davranıyor ve hemen her kitabın ne olduğunu öğrenmeye gayret ediyordu. Birkaç saat Latince kitapları inceleyip konuştular. Bana henüz kimse el sürmemişti. Gün batarken bütün kardinaller salonun doğu cephesindeki altın haçın önüne toplanıp diz çökerek koro halinde mırıldanmaya başladılar. Sesleri gittikçe yükseliyordu. Avuçların yüzler hizasında birleştirilerek dua edildiğini ilk defa burada gördüm. Neden sonra çan sesleri her yanı kaplamıştı ve yalnızca sarayın değil, kentin bütün evlerindeki ve kiliselerindeki pencerelerden insanların üzerine alacakaranlığı dolduruyordu. Meğer 3 ay önce papa çanların günde 3 nöbet çalınmasını emretmiş. Adına da Türk çanı diyorlar. Dalmaçya kıyılarında korsanlık yaparak Osmanlı gemilerine saldıran Uskokiler devamlı mağlup olmaktan bıkıp da papadan buna bir çare düşünmesini istediklerinde böyle bir çare düşünülmüş ve Adriyatik'e kıyısı bulunan Hristiyan ülkelerin kiliselerinde çanlar eşliğinde bütün Katolikler Tanrı'nın Türkleri mağlup etmesi için günde 3 öğün böyle yakarmaya başlamışlardı. O gece papanın incelediği son kitap ben oldum. Dilimden anlamıyordu ama hem yazıma hem de minyatürlerime hayran kaldığını bakışlarından ve kalbinin vuruşlarından anlayabiliyordum. Lirik bir şiir kitabı olduğumu, bir aşkı anlattığımı biliyordu. Gençlik yıllarında henüz kiliseye kapılanmadan aşık olduğu Toskanalı kızı hatırlayarak beni okuyabiliyor olmayı istediğine tanıklık ettiğimi bilse utanırdı elbette. Kalbinden geçenlerin titrek hüznü beni de heyecanlandırıyordu. Floransa bahçelerinde görmüştü onu ilk kez ve yüzlerce kez ama ve bir kez olsun konuşamamış, sevgisini açıklayamamıştı. Belki o zaman bunu yapabilseydi, şimdi burada bir papa değil, babasının dülgar atölyesinde ağaç yontan bir adam olacaktı. Ama hayatın geri kalan zevklerini ıskalamadan yaşamış olacaktı. Belki onun sarı saçlarını avucuna alıp koklayacak, ona bir çocuk verdiği gün alnından öpecek, her akşam evine giderken ona bir şeyler alacak, eli boş olduğu gün bile yüreği dolu olacaktı. İlk gördüğü gün kalbine ılık bir şeylerin aktığını hissettiği o mavi gözler bir gün olsun hayalinden çıkmamıştı. Aradan uzun bir ömür geçtiği halde ruhunun bir kadın ile arasında bölünmüş parçasının birleşeceğini umutsuzca bekleyip durduğu kalp atışlarından belli oluyordu. Aşk bizzat ruhunda oluşan bir şeydi ve yıllar geçerken ne azalmış ne artmıştı. Bunca yıl merak, hep merak ettiği şey de Toskanalı kızın da kendisini sevip sevmediğiydi. Acaba bir kerecik olsun o da kendisini böyle düşünmüş olabilir miydi? Eğer düşündüyse, parantez ki buna inanıyordu, parantez kapandı. Kutsal Meryem'in cennetteki evinde onunla buluşacaklarını biliyordu. Sık sık sevgi üzerine vaaz verişi biraz da bu inancını diri tutmak içindi. Sevgi ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir, diyordu. Mıknatısların aksine aşk işinde benzerlerin birbirini çektiğini ve karşıtların birbirini ittiğini, bunun ruhlar arasında doğduğunu söylüyordu. Ona göre aralarında doğal nitelikler bakımından bir uyuşma veya benzeşme olmayan iki kişinin birbirlerini sevmeleri mümkün olamazdı ve benzeşmelerin çokluğu oranında sevgi ve aşk da çoğalırdı. Şimdi kendisi onu düşünüyorsa onun da kendisini düşündüğü bir zaman elbette var demekti. Papa ellerini tıpkı Rukali'nin ceviz ağacına saklandığı yağmurlu gecede yaptığı gibi cildimin şemsesi üzerinde birleştirerek sevdiği ilk ve son kadının şimdiki görünümünü hayal etmeye çalışırken uykuya mağlup oldu. Ertesi gün hizmetlerini gören genç papaza ilk iş olarak benim dilimden anlayacak bir tercüman çağırtmasını söylemek oldu. Öğleye doğru 60 yaşlarında belinde divit ve elinde kağıtlar ile bir papaz girdi huzura. Küçük bir çocuk iken denizci olan babasıyla birlikte Malta'ya gittiği bir seferde Barbaros, Hızır Hayrettin Reis'in gemileriyle giriştikleri bir çatışmada esir alınıp Osmanlı ülkesine götürülmüş Antonio adlı bir Venedikliydi bu. İstanbul'da Sultan Bayezid'in sarayına hediye olarak sunulmuş, zekasıyla çevresindekileri etkileyince de sarayın kolej eğitimi veren Enderun Mektebi'ne verilmişti. Birkaç yıl sonra Antonio Orhan adıyla önce çeviri hizmeti veren dil oğlanları arasında bulunmuş, 30 yaşlarına geldiğinde de saraydan çıkıp Galata'da tıp öğrenmeye başlamış, ihtisas için Malta'ya Ceneviz Mektebi'ne gittiği günlerde de önemli tıp kaynaklarının Vatikan Kütüphanesi'nde olduğunu duyup buraya gelmiş ve beline zünnar bağlayıp eski dinine dönerek kilisenin hizmetine girmişti. Papalıkta Osmanlı ülkesiyle ilgili araştırmaları o yönlendiriyor, Osmanlı kitaplarının sorumlusu olarak görev yapıyor ve Sultan Murat Efendimizin Venedik asıllı eşi Safiye Sultan'ın büyük büyük dayısı olduğunu iddia ediyordu. Antonio beni eski bir dosta rastlamış gibi sıcak karşıladı. Meğer Enderun'da Lala Hasan Ağa onlara El Emin öyküsünü sık sık anlatır. O da kendisine bir Leyla bulamamanın burukluğu ile hayaller kurarmış. Saygıdeğer Papa Hazretleri diye başladı sözlerine, saygıyla eğdiği başını kaldırmadan ve devam etti. Bu kitap Romeo ve Juliet'e benzeyen bir aşkı anlatır. Üzerinde kitabı Leyla ve Mecnun yazıyor. Yani ki Layla ve Med diyebiliriz buna. Cümlesini de eklemeyi unutmadı ilk sayfamı parmağıyla göstererek. Doğu milletlerinde genç, yaşlı, kadın, erkek herkes bu öyküyü bilir. Pek çok şair bu öyküyü her dilde tekrar tekrar yazmışlardır. Bu nüsha Bağdatlı Fuzuli'nin kaleminden çıkma. Üzerinde de bizzat Türk Sultanı Murad'ın kütüphanesine ait saray mührü var. Nasıl oradan çıkıp size ulaştı bilemiyorum ama çok kıymetli bir yazısı ile muhteşem minyatürleri var. Biraz oku bana Antonio, dedi Papa Julius. Antonio henüz çocuk iken Leyla ile birbirimizi sevmeye başladığımız okul günlerimizi anlatan bazı beyitlerimden özetleyerek okumaya başladı. Minyatürlere geldikçe papaya göstererek 2 saat kadar öykümü konuştular ve bana pek acıdılar. Papayı en fazla etkileyen de çölde Leyla ile karşılaştığım zaman onu kendi iç dünyamda yaşıyor bulmam olmuştu. Ne de olsa bu içselliğe pek de yabancı sayılmazdı Papa Hazretleri. O insanın aradığı şeyi en sonunda yine kendi içinde bulmasını önemsiyor, bazılarında bunu sık sık anlatıyor, sevgiye önem verilmesi gerektiğini söylüyordu. Signorelli'nin tabloları kadar güzelmiş Fuzuli'nin şiiri, dedi Papa Julius biraz dinledikten sonra ve duyduklarımı söyleyebilecek pek az şairimiz var bizim, şeklinde sürdürdü sözlerini. Bu sırada elini havada elipsler çizer gibi sallayıp gözlerini kısarak bir hayıflanmayı da ifade edivermişti. Pencereden giren güneşin son ışıkları da salonun duvarlarında erirken uzaklarda, çok uzaklarda kalmış bir ülkeyi anar gibi sürdürdü sözlerini. Doğu milletleri duygularını ses ile, biz ise renk ile daha iyi anlatıyoruz galiba. Bu kitabı iyi koruyunuz ve içindeki minyatürleri incelemeleri için resim atölyemizdeki üstadlara birer birer gösteriniz. Papa'nın özel kütüphanesine Layla ve Crazy adıyla kaydolunmuştum. Oysa ki Layla and Mad diye yazmaları gerekirdi. En azından ben böyle olmasını isterdim. Crazy deli demekti. Oysa ben deliliğe çılgınlığı tercih ederdim. Mad sözcüğü aklını yitiren bir aşıkı daha iyi tanımlayabiliyordu çünkü. Hekim Antonio bana yeterince değer veriyor, bağrımdaki acıları giderecek tedaviler yaptırıyor, kılık kıyafetime ve estetik görüntüme özen göstererek zaman zaman da benimle konuşuyor, geçmiş hayatının belli karelerini beyitlerim arasında hatırlayıp yeniden yaşıyordu. Yeni efendim o idi. 5 yıl kadar bir köle gibi her götürdüğü yere gittim. Her seferinde hizmetine koştum. Bu arada Osmanlı ülkesinde neler oluyordu bilmiyordum. Bildiğim Rukali'nin hatıralarının her defasında biraz daha hafızamdan silindiği ve Leyla'mın bütün aşk ihtişamıyla ruhumu eritmeye başladığıydı. Vaktiyle Rukali Leyla diye sarılmıştım. Şimdi Leyla Rukali'nin berrak çehresiyle gülümsüyordu bana. Yalnızlık, hele de dil bilmez gurbetlerde yalnızlık ne kötüydü. Leyla Rukal miydi yoksa Dicle yamaçlarında elinin kokusunu duyduğum kara saçlı kız mı artık karıştırıyordum. Aşkımın bütün gücünü susarak gösteriyor, böylece onu korumaya çalışıyordum. Tanıklık yapmak aşkımı unutulmaktan kurtarıyor, her gördüğüm eşya, her duyduğum olaydan aşkıma bir paye çıkartıp büyütmemi sağlıyordu. Üstelik bazı günler kütüphaneden ve Antonio'dan ayrılarak renklerin dünyasında kendime avunulacak zamanlar çıkarttığımda oluyordu. O yıllarda Papa 4. Julius'un hizmetinde bulunan 4 büyük ressam vardı. Il Caravaggio, Annibal, Caracci Rubens ve Alman İmparatorluğundan Alzheimer. Bu ressamların her birinin resim atölyelerini bir bir dolaştım. Öğrencilerine nasıl davrandıklarını, bazılarının yeteneksiz asilzadelere nasıl yaranmaya çalıştıklarını gördüm. Genç öğrencilerini nasıl eğittiklerini, onları renklerle tanıştırırken eşyaya bakmanın yolunu, yordamını da nasıl anlattıklarını izledim. Tıpkı doğu mistikleri gibi bunlar da eşyanın ruhu olduğundan, ona bakacak gözlerin bunu fark etmesi gerektiğinden dem vuruyorlardı. Burada tanık olmanın yanında susup seyretmeyi ve izlemeyi öğrendim. İzlemek çok güzeldi. Renklerin sayfalarım arasındaki minyatürler gibi küçücük bir sayfaya değil de metrelerle ölçülen şövalyelere, tuvallere, duvarlara yayılışını hayretle izliyor ve tabiatta var olan her şeyin ama her şeyin hiç değiştirilmeden, stilize edilmeden aynen resmedilmesini eğlenceli buluyordum. Bazen birinin diğerinden daha fazla başarıyla tuvale bir portre yapmasını ölçebiliyor, bazen bir natürmort ile bir deniz perspektifini karşılaştırabiliyordum. Keşke diyordum, Rubens İstanbul'da olsaydı da Rukal'in bir portresini yapsaydı sayfalarımdan birine. Yüzü Leyla'nın yüzüne benzeseydi, hasretim böyle dağlarca büyümezdi içimde. Sonra yine keşke diyordum. Renklerin dünyası benim için eğlenceli bir hayat sayılabilirdi, eğer gurbet olmasaydı ve dilimi anlayabilselerdi. Bir de Rukal yanımda olsaydı, yahut Dicle'nin kara saçlı kara gözlü kızı Leyla. Onu çok özlüyordum. O dediğim hangisiydi bilemiyordum ama onu çok özlüyordum.